Ayrım 32.
Herkes sırayla birer fincan kahve ve birer kadeh rakı daha içti. Bu duruma katlanabilmek için gerçeği unutmak zorundaydılar. Hepsi şimdi daha rahat ve kolay konuşuyordu. Hayatta bu karanlıklardan, bu top seslerinden ve bu korkudan daha başka şeyler, daha insanca ve neşeli şeyler de bulunduğunu görüyorlardı. İşte bu gecede tehlike ve acı dolu ama aynı zamanda ışıklı, sarsılmaz ve dürüst olan hayatları böyle geçti. Dedelerden miras kalma bir içgüdüyle onu parçalıyor, onu ani duygulara, içten gelme ihtiyaçlara bölüyor ve o nedenle de kendilerini unutuyorlardı. Çünkü ancak böyle her saniyeyi ayrı ayrı yaşayarak, öne arkaya bakmayarak insan bu hayata katlanabilir ve kendini daha iyi günlere saklayabilirdi. Sonunda sabah oldu. Bu top ateşi şiddetlenecek, bu anlaşılmaz ve tükenmez savaş oyunu gün ışığında da devam edecek demekti. Çünkü artık günlerin adı ve anlamı kalmamıştı. Zaman anlamını yitirmişti. Beklemek ve titremekten başka bir şey bilmiyorlardı. Bir otomat gibi çalışıyor, konuşuyor, düşünüyor. Eski kalenin dibinde ve yüksek mahallelerde işte böyle ya da buna benzer bir yaşam sürüyorlardı. Aşağıda şehrin merkezinde kalan pek azdı. Savaşın daha ilk günü mağazaların açık kalması için kesin emir verilmişti. Geçici birliklerin ufak tefek ihtiyaçlarını sağlamak, özellikle halka düşmanın uzak olduğunu ve şehrin tehlikede olmadığını göstermek istiyorlardı. Bu emir bombardımana rağmen yürürlükte kalmıştı. Ama herkes bir bahane bularak günün büyük bölümünde mağazasını kapalı tutuyordu. Ali Hoca'nın da Pavle Rankoviç'inki gibi köprüye ve Taşhan'a en yakın olan dükkanları bütün gün kapalı kalıyordu. Çünkü tehlikeyle daha çok karşı karşıyaydılar. Aynı şekilde Lotika'nın oteli de büsbütün kapanmıştı. Çünkü üstüne düşen bir mermi damını yıkmış, duvarları da şarapnelden delik deşik olmuştu. Ali Hoca günde bir iki kez yukarıdaki evinden inerek her şeyin yerli yerinde olup olmadığına bakıyor, sonra yine evine dönüyordu. Lotika'da otelin ilk bombalandığı gün ailesiyle birlikte oteli terk etmişti. Lirina'nın öbür kıyısına geçip büyük, geniş, yepyeni bir İslam evine yerleşmişlerdi. Bu ev yoldan bir hayli içerideydi. Çukur bir yerde ve meyve bahçelerinin sık yapraklı ağaçları altında gizlenmişti. Sadece kırmızı kiremitleri görünüyordu. Ev sahibi ailesiyle yazlığa çıkmıştı. Hava kararıp etrafı sessizlik kaplamaya başlarken otelden çıkmışlardı. Yanlarında adamlarından yalnızca o hiç değişmeyen sadık Milan kalmıştı. Artık yaşlı bir bekardı ama hala üstüne başına özen gösteriyordu. Hem otelden atılacak kimse kalmayalı çok olmuştu. Öteki uşaklar böyle durumlarda sık sık görüldüğü üzere daha ilk top sesini duyar duymaz kaçmış. Her zaman her şeyde olduğu gibi taşınmalarına da Lotika göz kulak olmuştu. Gerekli emirleri verirken kimse itiraz etmemişti. Alınması gereken en değerli, en gerekli eşyaları göstermiş, herkesin nasıl giyineceğini, Deborah'nın hasta ve topal çocuğunu kimin taşıyacağını, hasta ve bitkin olan Deborah ile korkudan deliye dönen şişman kızına kimin yol göstereceğini söylemişti. Sonra hasta çocuğu bir el arabasına koyarak Lotika, Deborah, Mina ve Tıseler ellerinde gerekli eşyalar ve bavullarla gecenin karanlığından yararlanarak köprüyü geçmişlerdi. 30 yıldan beri ilk olarak otel içinde hiçbir canlı yaratık olmadan bomboş kalıyordu. İlk mermilerden zarar gören o korkunç haliyle bir harabeye dönmüştü bile. Daha köprüye adımlarını atar atmaz genci de ihtiyarı da topalı da şişmanı da yolculuğa alışmamış olanı da her çağda dünyanın bütün yollarını çiğnemiş olan o serseri Yahudilere benzemişlerdi. Köprüyü böyle geçerek büyük İslam konağına gelip yerleştiler. Orada Lotika eşyalar gibi ev halkını da odalarına götürdü. Ama yatmak sırası gelince kendisinin olmayan bu yarı boş odada kendini bütün ömrünü birlikte geçirdiği kağıtlarından ve işlerinden uzak bulunca ilk kez bütün gücünü ve dayanıklılığını yitirdi. İçi parçalandı ve acı çığlığı boş evde uzun yankılar yaptı. Bu şimdiye kadar kimsenin asla görmediği, işitmediği, ihtimal bile vermediği bir şeydi. Retika'nın hıçkırıkları da bir erkeğinki gibi boğuk, güçlü ve acıydı. Artık kendini tutamıyordu. İşte o zaman bütün aile halkını bir korku ve dehşet kapladı. Müthiş bir şaşkınlık içindeydiler. Bir süre ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Sonra bütün ev halkını saran bir bağırışıp ağlama başladı. Retika'nın böyle kendini bırakışı onlar için savaştan da büyük bir felaketti. Bu evlerin göçmesi, çökmesi demekti. Çünkü o varken her şeyin düzelmesi imkanı vardı ve her şeye katlanılabilirdi. Ama o olmayınca artık bir şey düşünemez ve yapamazlardı. Ertesi sabah kırmızı bulutlarla süslü, kırağıyla ıslanmış, kuş cıvıltıları içinde parlak bir yaz günü doğduğunda dün geceye kadar bütün ailesinin kaderini elinde tutan bir zamanların Retika'sını yere yığılmış, kendini bile idare eden aciz, ihtiyar bir Yahudi kadın olarak buldular. Neden korktuğunu, neresi ağrıdığını bile söyleyemiyordu. İşte o zaman bir mucize oldu. O bütün gün uyuyan, bir şey düşünemeyen, bütün aile efradı gibi Retika'nın idaresi altında yaşayan, o ağır ve hareketsiz Tisaler, o hiçbir zaman genç olmayan Tisaler birdenbire gerçek bir aile reisi olarak ortaya çıktı. Gerekli olan kararı almakta tereddüt etmeyen ve onu uygulayacak, gerçekleştirecek kadar kendinde güç bulan bir aile reisi. Baldızını küçük bir çocuk gibi tedavi ve teselli ediyor, bir gün önce onun yapmış olduğu gibi herkesle ayrı ayrı ilgileniyordu. Sakin zamanlarda şehre iniyor, yiyecek, giyecek ve gerekli eşya getiriyordu. Bir yerden bir doktor da bulup hastanın yanına getirdi. Doktor yaşlı ve yorgun kadında büyük bir sinir bozukluğu teşhis etti ve hastayı hemen buradan uzaklaştırmalarını, askeri harekattan uzak bir yere götürmelerini öğütledi. Bir takım damlalar verdi. Tisaler aileyi Ragoditsa'ya, oradan da Saraybosna'ya götürecek bir araba sağlamak için hükümet memurlarıyla anlaştı. Yalnız Retika'nın yolculuk yapacak duruma gelmesi için bir iki gün beklemek gerekti. Retika bir inmeli gibi sırt üstü yatıyor, sessizce ağlıyor ve o karışık diliyle korku, umutsuzluk ve nefret anlatan bir takım sözler mırıldanıyordu. Etrafında tahta döşemenin üstünde Deborah'ın mutsuz çocuğu emekleyerek teyzesine şaşkın şaşkın bakıyor, yalnız Retika'nın anladığı o gırtlaktan gelen tuhaf seslerle bir şeyler söylemeye çalışıyor ama artık kimse ona karşılık vermiyordu. Retika ne yemek yemek ne de kimseyi görmek istiyordu. Tuhaf hayallere kapılarak kendine maddi acılar yaratıyor ve bu acılarla kıvranıyordu. Kah ayağının altında iki tahtanın tuzak gibi açıldığını ve korkunç bir uçuruma yuvarlandığını görüyor, bağırmaktan başka kendini savunacak, tutunacak bir şey kalmadığını sanıyordu. Kah kendini birdenbire uzamış görüyor, vücudunu hafiflemiş hissediyor, dev bacakları ve kanatları olduğunu sanıyor ve sözüm ona bir deve kuşu gibi koşuyor, adımlarını buradan ta Saraybosna'ya kadar uzatıyordu. Bacakların arasında şırıldayan derelerle deniz küçük bir havuz gibi kalıyordu. Şehir de köyler de ayaklarının altında taşlar gibi çıtırdıyordu. Bütün bu manzaralar kalbinin hızla çarpmasına neden oluyor, soluğu tıkanıyordu. Bu kanatlı koşunun onu nereye kadar götüreceğini, nerede duracağını bilmiyordu. Sadece ayaklarının altında bir şimşek hızıyla açılan o tehlikeli tahtalardan onu kurtardığını biliyordu. Üstünde kalması iyi olmayan bir topraktan uzaklaştığını, pis bir tabakadan atlar gibi köyleri, şehirleri, insanların birbirlerini aldattıkları, sözle ve davranışla yalan söyledikleri yerleri aştığını biliyordu. Söz komedyaları bitti mi, sayılar da karıştı mı, tıpkı sahnedeki bir sihirbaz gibi hemen oyunu çeviriyor ve söylenenin beklenenin tersine bu kez toplar, tüfekler ve çeşitli silahlar ortaya çıkıyor ve hiçbir türlü anlaşma imkanı olmayan, gözlerini kan bürümüş insanlar ilerliyorlardı. Bu istilanın karşısında o artık uçar gibi koşan deve kuşu değildi. Sert bir tahtanın üstünde yatan, eli gücü yetmeyen ihtiyar bir kadındı. Bu insanların arılar gibi binlercesi, milyonlarcası birden hücuma geçiyor ve metotlu bir biçimde silah çekiyor, öldürüyor, boğazlıyor ve her şeyi acımadan mahvediyorlardı. Şimdi onlardan biri ona doğru eğilmişti. Yüzünü göremiyordu ama dipçiğinin ucunu kaburgalarının üstünde en nazik yerinde hissediyordu. Retika uyanarak üstüne örttükleri ince şalı fırlattı. "Hayır, olamaz, beni kurtarın, imdat!" diye bağırdı. Salak çocuk korkusundan duvarın dibine büzülmüş, iri kara gözleriyle ona bakıyordu. Bu gözlerde acıma ve korkudan çok merak vardı. Mina bitişik odadan içeri daldı. Lotika'yı yatıştırdı. Yüzündeki soğuk terleri sildi ve ona önceden dikkatle sayarak damlattığı valeryanlı suyu içirdi. Çayırların dalgalandığı ovada bu uzun yaz günü hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. İnsan günün ne zaman ağardığını hatırlamıyor, akşamında hiç gelmeyeceğini sanıyordu. Oda sıcaktı ama güneşin o yakıcı etkisi duyulmuyordu. Evin içinden ayak sesleri işitildi. Kasabanın varoşlarından başka yurttaşlar da geliyordu. Bazen bir subayın ya da bir erin geldiği de oluyordu. Milan durmadan kahve pişiriyordu. Yiyecek ve meyve çok boldu. Bütün bunlara bakarak insan bir yazlık hayatı yaşadığını sanabilirdi. Eğer arada sırada Lotika'nın acı çığlığı duyulmasa ve buraya bir homurtu haline gelen top sesleri olmasaydı. Bunlar dünyada bir düzenin bozulduğunu ve genel bir felaketin bu sakin uzun yaz gününde tahmin edilemeyecek kadar yakın olduğunu gösteriyordu. İşte savaş Lotika'nın oteliyle içinde oturanlara bu hale getirmişti. Pavle Rankovic'in dükkanı da kapalıydı. Daha savaşın ikinci günü Pavle ile onun gibi itibarlı birkaç Sırbı rehine olarak almışlardı. Kimisini istasyona götürmüşlerdi. Orada onları trafiğin düzenli işlemesini sağlamak için rehin olarak tutuyorlardı. Ötekilerini köprü yakınına, meydanın sonundaki tahta bir kulübeye götürmüşlerdi. Pazar kurulduğu günler belediye terazisi burada durur ve navlun parası da buradan alınırdı. Bunlar da köprünün zarar görmesine ve yıkılmasına engel olmak için rehin olarak tutuluyordu. Pavle bir kahve iskemlesinde oturuyordu. Ellerini dizleri üstüne koymuş, başını öne eğmişti. Büyük bir çaba harcadıktan sonra güçten kesilerek dinlenmek için oraya çökmüş bir adama benziyordu. Saatlerce o durumda kımıldamadan durdu. Kapının yanında boş çuvallar üstünde iki ihtiyat eri oturuyordu. Kapısı kapalıydı. İçerisi yarı karanlık, havası sıcak ve ağırdı. Panos'tan ya da Goleş'ten bir mermi ıslık çalarak düştü mü, Pavle heyecanından tükrüğünü yutuyor ve nereye düştüğünü anlamak için etrafı dinliyordu. Köprünün dinamitli olduğunu biliyor, boyuna bunu düşünüyor, bir mermi oraya rastlayacak olursa acaba içine girip dinamiti patlatır mı diye kendi kendine soruyordu. Erbaş'ın nöbetçi erlere emirler verdiğini işitti. Bu emirleri her zaman aynı sözlerle bitirirdi. Köprüye zarar verebilecek en küçük bir davranış ya da böyle bir şey hazırlandığını gösteren şüpheli bir işaret görüldü mü adam hemen öldürülecek. Pavle bu sözlere artık alışmıştı. Sanki onu ilgilendirmiyormuş gibi dinliyordu. Kulübenin yanı başında mermiler ve şarapneller patladıkça, çelik parçaları tahtalara çarptıkça korkuyordu ama bitmek tükenmek bilmeyen zamanla katlanılmaz düşünceleri ona daha çok acı veriyordu. Pavle başına gelenleri, evini ve mandarını düşünüyordu ve düşündükçe de bunların hepsi ona korkulu bir rüya gibi geliyordu. Çünkü bu son günler kendisinin ve ailesinin başına gelen şeyler başka türlü açıklanamazdı. Daha birinci günü jandarma üniversiteli iki oğlunu da alıp götürmüştü ve evde yalnız karısıyla iki kızı kalmıştı. O Soyunitse'de büyük fıçıların yapıldığı atölye gözleri önünde yanmıştı. Civar köylerdeki ırgatları ya dağıtılmış ya ölmüştü. Kasabanın içinde dağıttığı ödünç paralar batmıştı. İki adım ötede kasabanın en güzel dükkanı olan mağazası kapatılmıştı. Ya yağma edilecek ya da bir mermi düşüp onu yıkacaktı. Kendisi de bu yarı karanlık barakada bir rehin olarak oturuyordu ve hayatı elinde olmayan bir şeye, köprünün alın yazısına bağlıydı. Düşünceler zihnini gürültülü ve düzensiz dalgalar gibi saldırıyor, çarpışıyor ve dağılıyordu. Ömrü boyunca yalnız işleri ve ailesiyle uğraşmış bir adamın köprüyle ne ilgisi olabilirdi? Onu dinamitleyen de, şimdi bombardıman eden de o değildi. Hiçbir zaman ne çıraklığında ne de bekarlığında kapıya gidip oturmamıştı. Hiçbir zaman vaktini Vişegrad'ın aylak halkı gibi şarkı söylemek ve şaka etmekle geçirmemişti. Şimdi hayatı gözünün önünde geçit töreni yapıyordu. Hatta çoktan beri unuttuğu ayrıntılara kadar. Sancaktan geldiği zamanı hatırlıyordu. 14 yaşındaydı. Karnı açtı. Opankaları delikti. Opanka çarık. Peter isminde bir zenginle anlaşarak yılda bir kat elbise, bir çift ayakkabı ve boğaz sokluğuna onun hizmetine girmişti. Yük taşıyor, dükkanda hizmet ediyor, kuyudan su çekiyor, atları tımar ediyordu. Merdiven altında ayaklarını bile uzatamadığı daracık bir yerde yatıyordu. 15 yaşına gelince maaşla onu dükkana almışlar, yerine de sancaklı başka bir köylü çocuğu gelmişti. İşte para biriktirmenin yolunu ve anlamını o zaman anlamıştı. 5 yıl dükkanın arkasındaki küçük bir odada yatıp kalkmış ve hiçbir gün ateş yakmamış, hiçbir zamanda mum ışığında yatmamıştı. 23 yaşına geldiğinde de zengin Peter onu çayıncelik zengin ve iyi bir kızla evlendirmişti. O da bir tüccar kızıydı. Ondan sonra birlikte para biriktirmeye başlamışlardı. İşgal yılları gelmiş ve işler canlanmıştı. Kazançlar kolay, masraflar azdı. Daima masraftan kaçınmış, kazançtan yararlanmış ve böylece bir dükkan sahibi olabilmişti. Sonra tekrar para biriktirmeye başlamıştı. O çağda para kazanmak hiç de güç değildi. Çok çabuk para kazanıp aynı hızla kaybedenler de çoktu. Kazandığını korumak kolay değildi. Ama o bunu da başarmıştı. Bu son yılların heyecanı ve politika akımları ortaya çıkınca yaşı ilerlemiş olmasına rağmen yeni zamanı anlamış, ona karşı koymak ya da uymak, kısacası bu çağı zarar görmeden ve küçük düşmeden geçirmek için elinden geleni yapmıştı. Belediye başkanına yardımcılık etmiş, ruhani meclisin ve Sırp şarkı korolarının başkanlığını yapmış, Sırp Bankası'nın başlıca hissedarlarından biri olmuş ve Ziraat Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğine atanmıştı. Çarşıda hüküm süren gelenek ve kurallara boyun eğerek her gün sayısı kabaran karşı taraflar arasında volta vurarak gemisini bu zorluklar içinde çıkarına zarar görmeden yürütmeyi başarmıştı. Ve bütün bunları halkın gözünde küçük düşmeden, hükümet büyüklerini kızdırmadan yapmaya çalışmıştı. Kasabalılar ona eşi olmayan değerli, ihtiyatlı, temkinli bir insan örneği olarak görüyorlardı. Böylece bir insan ömrünün yarısından fazla bir zamanını çalışmak, para biriktirmek, dinlemekle geçirmiş, bir sineği bile incitmemiş, herkese selam vermiş, herkesin gönlünü almış ve para biriktirmekten başka bir şeyle uğraşmayarak sessizce yoluna devam etmişti. Ama gel gör ki bu yol onu nereye çıkarmıştı? Haydutların en sefili gibi iki asker arasında cehennemi bir bomba gelip köprüye bir zarar vermesin ve bu yüzden onu kurşuna dizmesinler ya da boğmasınlar diye tir tir titreyerek bekliyordu. Sonunda anlamıştı ki ona en çok acı veren de buydu. Boşuna kendine bu kadar eziyet etmiş bir köpek gibi çalışmıştı. Genellikle yanlış bir yol izlemişti. Oğullarının da gençliğin de hakkı vardı. Gerçekten sayının hiç rolü olmayan hesapsız bir çağda yaşıyorlardı. Belki de başka ölçüleri olan ve başka biçimde hesap yapılan bir çağda. Her ne olursa olsun onun hesabı yanlış çıkmış, ölçüsü kısa gelmişti. Pavle kendi kendine söyleniyordu. Ya işte böyle. Her şey sana çalışmayı, tutumlu olmayı öğretiyor, seni buna sürüklüyor, güç sahibi olmak isteği, aklın ve kilise hepsi. Sen de onlara uyuyor, ihtiyatla adımını atarak dürüst bir yaşam sürüyorsun. Daha doğrusu hiç yaşamıyorsun. Ama çalışıyor, didiniyor, para biriktiriyor, üzülüyorsun. Ve hayatın böylece geçiyor. Sonra birdenbire bu oyun artık para etmez oluyor. Herkes beceriklilikle, akıllılıkla alay ediyor. Kilisede kapılarını kapatarak susuyor. Otoritenin yerini kuvvet alıyor. Kazanç zorluların eline geçiyor ve kimse senin harcadığın çabayı takdir etmiyor. Bu olabilir mi? Böyle bir şeyin doğru olması mümkün mü? Pavle boyuna kendine bunu soruyordu. Buna bir karşılık bulamayınca yine ilk düşüncelerine, her şeyi kaybetme faslına dönüyordu. Kendini ne kadar zorlarsa zorlasın başka şey düşünemiyordu. Hep aynı düşünce zihnine saplanıyordu. Zaman da öldürücü bir yavaşlıkla sürüklenip gidiyordu. Ona öyle geliyordu ki üstünden binlerce kez dönüp bakmadan geçtiği bu köprü şimdi büyük bir sır gibi, bir tür uykuda, uyanışı olmayan bir uykuda gibiydi. Ve Pavle bunun için başını eğmiş, omuzlarını kaldırmış, iki büklüm oturuyordu. Derisinin her gözeneğinden ter sızıyor, gömleğinin yakasının ve kolalı kol kapaklarının altından akıyordu. Kırmızı fesinin altından akan teri siliyor ve ter ağır damlalar halinde yüzüne dökülüyordu. Sanki böyle akan ve onu terk eden hayatıydı. Orta yaşlı iki Macar köylüsü olan erler üstüne kekik ekilmiş domuz pastırmasıyla ekmek yiyorlardı ve sanki tarladaymışlar gibi küçük bir bıçakla kah bir parça ekmek, kah bir parça pastırma keserek ağır ağır yiyorlardı. Sonra da sırayla teneke bir mataradan birer yudum beyaz şarap içerek çubuklarını yakıyorlardı. sigaralarını tellendirirken bir tanesi "Önümde böyle terleyen insan görmedim" dedi ve tekrar bir sessizlik içinde sigaralarını içmeye devam ettiler. Ama ter yerine kan döken ve uyanışı olmayan bir rüyada kendini kaybeden yalnız Pavle değildi. Bu yaz günlerinde Drina ile Çorak sınır arasında uzanan bu daracık toprak parçasında şehirlerde ve köylerde, yollarda ve ormanlarda, her yanda insanlar üzerinden ter akarak hem kendisinin hem başkasının ölümünü arıyor, aynı zamanda da bu ölümden korkuyor, bütün güç ve imkanlarıyla kendini ona karşı savunmaya çalışıyordu. İnsanların savaş denilen bu tuhaf oyunu gittikçe genişliyor, yayılıyor ve canlı cansız her şeyi egemenliği altına alıyordu. Belediye barakasının biraz ilerisinde bugüne dek görülmemiş bir birlik vardı. Üniformaları beyazdı. Başlarına beyaz sömürge başlıkları giymişlerdi. Bunlar Alman birlikleriydi. Savaştan önce milletler arası orduya bağlı olarak İşkodra'ya gönderilmişlerdi. Başka milletler arası birliklerle beraber barış ve düzenin korunmasına gözcülük edeceklerdi. Savaş çıkınca İşkodra'yı bırakıp Sırp sınırına en yakın Avusturya birliklerine başvurmaları için emir almışlardı. Dün gece gelmişler ve şimdi çarşı ile meydan arasındaki düzlükte dinleniyorlardı. Orada tenha bir köşede saldırı emrini bekliyorlardı. 120 kişi kadardılar. Yüzbaşıları sıcağa hiç dayanıklı olmayan şişman bir adamdı. Şu anda jandarma çavuşu Daniel Repat karşısına almış, azarlamakla meşguldü. Onu Alman ordusundaki bir üst rütbenin kendisinden aşağı rütbedeki birini azarladığı gibi azarlıyordu. Yani karşısındakini hiçe sayan zübbe bir tavırla bağırıyor ve adamlarıyla en gerekli şeylerden yoksun olduklarını, susuzluktan ölmek üzere bulunduklarını söyleyerek yakınıyordu. Oysa etrafları herhalde içerisinde gerekli şeyler bulunan dükkanlarla çevrilmişti. Açık kalmalarına dair verilen emre rağmen kapatılmışlardı. "Siz burada necisiniz?" diyordu. "Jandarma mı yoksa kukla mı? Ben burada adamlarımla susuzluktan gebereyim mi? Yoksa bir haydut gibi dükkanların kapılarını mı kırayım? Hemen bunların sahipleri bulunsun. Bize gerekli olan yiyecek içecek sağlansın. Ama hemen. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hemen." Her kelimede yüzbaşının yüzüne biraz daha kan hücum ediyordu. Beyaz üniformasının üstünde başı dibinden kazınmış saçlarıyla bir gelinciye benziyor ve büyük bir öfke içinde bir meşale gibi yanıyordu. Çavuş Repats afallamıştı. Gözlerini kırpıştırıyor, ne cevap vereceğini bilemiyordu. "Anlıyorum yüzbaşım, hemen yapılacak efendim." Bu uyuşukluktan ve şaşkınlıktan birdenbire büyük bir çabaya geçerek arkasını döndü ve çarşıya daldı. Sanki öfkeden yanan yüzbaşıya yaklaştığı için jandarma çavuşu da birden alev almıştı ve bu alev onu koşmaya, etrafındakilere vurmaya zorluyordu. Koşarken ilk karşısına çıkan Ali Hoca oldu. Dükkanını dolaşmak için henüz mahallesinden iniyordu. Çavuş Repats'ın bir kasırga gibi üzerine geldiğini görünce birden şaşırdı. Bu deliye dönmüş yabani görünüşlü adam acaba yıllardan beri sessiz ve sakin bir vakarla dükkanımın önünden geçen adam mı diye düşündü. Şimdi bu karşısına dikilen adam gözleri dönmüş, korkusundan başka bir şey görmeyen Repats'tı. Çavuş bir dakika önce yüzbaşıdan gördüklerini ve işittiklerini tekrarlıyormuş gibi bağırmaya başladı. "Sizin topunuzu birden asmalı. Hey tanrım, size dükkanınızı açık tutun diye emir vermediler mi? Eğer sizin yüzünüzden ben..."